makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up. Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
...95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bugün Açık Radyo'da 59. yayın döneminin ilk günü, böyle bir heyecanımız var bugün. O yüzden bu heyecanı da Açık Radyo'ya çok uzak olmayan, hatta çok yakın olan aileden biriyle kutlayalım istedim. Bu akşam Ahmet Ali Arslan bizimle birlikte ve geçen cuma yayınlanan Yangı adlı 4. albümünü konuşacağız ve o albümden bir şarkıyla başladık. Gülinler'le birlikte yaptıkları Oyun adlı şarkıyla. Ahmet Ali hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Çok iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyiyim.
İlk anonsunda Sonsuz Çilek Tarlalarından sesleniyoruz gibi bir şey söyledim. Bir anda sanki bu bir program değil de bir yermiş gibi düşündüm böyle.
Biraz öyle gibi
Sonsuz
olmaya başladı.
Çilek Tarlalarından sesleniyoruz size. Çok güzel.
Bazen sanatçılar yazıyorlar bana, tarlana konuk olmak isterim yine bu aralar diye.
Tatlıymış. Mevsimi de çileğin şimdi.
Evet. Ben de geçen gün düşündüm, yani bu hayatta bir dikili ağacım yok ama tarla mı oldu dedim ekip biçince. Güzel yani.
Biraz boş muhabbetle yumuşatarak başlayalım diye düşündük. Düşünmedik aslında da öyle oldu. Hoş bulduk. Teşekkürler beni çağırdığın için.
Seninle yeni yayın dönemi heyecanını paylaşacağımızdan bahsettim. Aileden olduğundan da bahsettim. Ama belki de hiç bilmeyenler vardır. Açık Radyo'da 9 dönem galiba. Hı-hı. Türlü programıyla seni duymuştuk Ozan Saruhan'la birlikte. Ve yine ara ara buraya geliyorsun zaten. Geçen ay çok yakın zamanda buradaydın. Mart ayında 21. radyo şenliğinde gitarın da buradaydın. Hı-hı. Canlı performanslar yaptın. Ve bu albümden bolca bahsetmişsiniz ilk sende.
Hı hı.
Ben de bu akşam bolca referansta bulunacağım galiba o söyleşiye.
Ne güzel.
Çünkü oradan bir takım tüyolar aldım. Hatta bu albümden birkaç şarkı da çalmışsın. Bazıları yayınlanmıştı o zaman. Bir tanesi sanırım yayınlanmamıştı bile.
Evet.
Hangisiydi o? Yeni Hayat mıydı?
Yeni Hayat'tı, evet.
Sonrasında o da single olarak yayınlandı.
Evet.
İlk önce Oyun gelmişti galiba. Ardından Bakir Masal.
Evet, ardından Yeni Hayat. Sonra da albüm yayınladım. 3 tane single verdim önden yani.
Ocak ayında mı başlamıştın single'ları,
evet,
yayınlamaya?
Evet.
Çok da uzun bir ara olmadan hızlı bir şekilde aslında albüm geldi.
Evet.
Ve 8 şarkı var albümde.
Evet.
İlk sene 7 şarkı olacağını söylemişsin. Geçen
doğru
ay.
Doğru. Vay, o kadar
yakaladım.
Cımbızla diyorsun.
Tabii yakaladım.
Ne güzel.
Hangisi sonradan girdi?
Sargı. Aslında kaydını yapmıştım şarkının. Biraz bu albümün zaten bir araya gelmesi nasıl diyeyim, böyle şey gibi olmadı. Hani baştan sona her şeyi tasarladığım, planladığım, böyle her şeyi bilen ve her şeyi kontrol eden bir prodüktör edasıyla değil de biraz yuvarlana yuvarlana bir araya geldi bu albüm. Başta işte grubumla bir video mu çeksek diye başladık, düzenledik o ilk 3 şarkıyı, yani Oyunu, Sevgi ve Yeni Hayatı grubumla canlı çaldığım 3 şarkıyı. Sonra işte havalar çok sıcaktı, o olmadı bu olmadı falan, stüdyoya girelim dedik. Stüdyoya girmişken 2 şarkı daha falan filan, EP mi yapsam işte 5 şarkı kenede, 6 olsun albüm olsun falan derken bayağı aslında işte ilk sen yakalamışsın yani 7 şarkı, Sargı olmayacak diye düşünüyordum.
Son bir ayda girdi yani albüme.
Son bir ayda girdi. Daha önce kaydetmiştim. Biraz böyle kaydettiğim zaman diğer şarkıların daha güçlü olduğunu düşünmüştüm, hissetmiştim. Sonra bir yandan bir baktım, benim için böyle çok bir teselli şarkısı. Ben kendime söylemekten çok mutlu oluyorum Sargı'yı. Dedim ki niye geride bırakıyorsun yani, bu çıkana kadar hani bir albüm daha, hani 2 sene sonra, 3 sene sonra mı, 1 sene sonra mı çıkacak mı bu, hani bir daha. Bir yandan hani zaten hep yeni şarkılar yazmak istiyorum, yeni konseptler, hani böyle bir yolculuktayım, ileri gidiyorum yani. Dedim kalmasın yani, albümünü yapıyorsun, madem bu hikayenin bir parçası olarak gördüm bir noktada, yine görebilirsin. Ve biraz böyle hani şeydi, gitar vokal bir kayıt o. Biraz böyle ona bir renk vermek için eskitme yaptım aslında. Yani teypten, kasetten geçmiş gibi ve o böyle bir şekilde o haliyle albüm gerisi de birleşti gibi hissettim. Ve dedim ki sen kendine söylemeyi seviyorsan belki de insanlar duymayı sevecektir. O yüzden olsun albümde dedim ve oldu.
Akışın içerisinde kendi yerini buldu yani
Evet.
aslında. Peki şunu da merak ediyorum. Sen bana ilk başta EP olacağını söylemiştin
Mesela.
Ocak'ta. Henüz yayınlanmadan Oyunu ve Bakir Masalı bana göndermiştin. Ben de aslında geçen cumaya kadar EP olacağını düşündüm. Tekrar albüm çıkıyor demiş olmana rağmen kısa çalar albümleri de sanatçılar albüm diyor. Bana baya bir sürpriz oldu aslında cuma günü.
Ne
Çok
güzel,
sevindim.
hoş bir sürpriz.
Bu arada birazcık bahsettin aslında süreçte elimdekileri de bir şekilde o şarkıları benden çıksın ki yeni şeyler üreteyim gibi bir motivasyon muydu seni albüme yönelten?
Yani benden çıksın gibi bir şey sargı için belki söyleyebilirim. Yani özellikle kaydetmiş, hani halihazırda kaydetmiş olduğum versiyonu varken geride bırakmak istemedim ama o benden çıksın biraz şey bir üslup oluyor. O kadar da böyle kurtulur gibi yapmıyorum aslında tabii ki albümü. Ne oldu sadece? Aslında kaydettiklerimi ikiye bölecektim. Yani bir albümü iki EP halinde yayınlayacaktım. Yani belki daha fazla şarkı olurdu. Böyle iki tane, üç tane şarkı gerçekten ben hiç kaydetmeden kaldı yani. Ve böyle bilmiyorum, o şeyde bile kafam karışık yani. Bir daha albüm, işte beşinci albüm yaparsam üç tane single verir miyim önden, vermez miyim?
Neden?
Bunu seninle konuşmuştuk galiba zamanında. Yani eninde sonunda bu bir yani işte işin PR'ıyla ve hem o gündemde kalma şeyiyle, kalemiyle, hem de özellikle streaming servislerinin böyle senden sürekli üretmeni beklemesi ve teker teker şarkı üretmeni beklemesi ve algoritmanın onun üstüne kurulmuş olmasıyla ilgili bir şey aslında bu. Yani daha önce single vermek. Fakat yani eninde sonunda ne ben ne de benim dinleyicim, yani bu değişebilir tabii ki ama hali hazırdaki konjüktürde bu algoritmayla beslenen insanlar değiller ve değilim ve değiliz. Yani
Ben bunu hep söylüyorum. Single'lar halinde yayınlamak her senaryoya uyan bir PR stratejisi değil. Her sanatçının dinleyicisi o şekilde takip etmiyor.
evet, yani pişman değilim. Bir yandan çok güzel görseller topladık. O böyle o görsellerin kapak olarak ortaya çıkmış olmasını da çok mutluyum.
Her single için ayrı çekimler yapıldığı
Evet,
için.
evet. Ama eninde sonunda baktım ve hani 5 şarkılık 2 tane albüm veya işte 8 şarkılık 2 tane EP albümde 2 tane EP yapmaktansa toparlayıp albüm yapmaya karar verdim bir anda aslında. Bu kadar yakınken hani zaten o single dağıtmak bile öyle çok nasıl diyeyim? Ya neyse, albüm yapasım geldi yani bir anda ve bam güm diye her şeyi koyup albüm yaptım. Hani bu kadar aslında.
Ben hep mutlu
Anlatabildim mi?
oluyorum. Daha fazla albüm duymak beni her zaman mutlu ediyor. Yine o yüzden senden de dördüncü albümün gelmiş olmasına mutluyum. EP yerine albüm beni çok
Yaşasın.
sevindiriyor.
Ya evet, şimdi Yangı 1 yapacaktım. Yangı 2 için 6 ay daha bekleyecektik falan. Ne gerek vardı? Baya böyle düşündüm yani. Hani sağlam bir albüm. Yaşasın.
Bir yandan baştan albüm fikriyle yola çıkmadığını, şarkıları aslında tek tek kaydederken zaman içinde süreçte albüme evrildiğini söyledin. Bu senin için ilk defa deneyimlediğin bir şey mi? İlk defa bu albümde mi böyle oldu?
Evet. Yani
Önceden her şeyi planlayıp mı yola çıkıyordun?
evet, aşağı yukarı şeyim, yani aşağı yukarı her şey bellidir yani. Ben mühendisim aslında.
Biliyorum.
Yani albümüm zaten hani ilk üç albümü tınısal olarak da dinlerseniz, zaten ilk albüm bayağı müzisyenlik değil, mühendislik şeyi gibi, eseri gibi yani. Hani böyle her şeyi düzenledim orada, her şeyi yazdım, her müzisyenliği çalıştım. Zaten 40-45 müzisyen var yani. Yaylı dörtlüleri kırar onlar bunlar falan filan. Diğer albümlerin de aslında hani bir tınısal bütünlüğü var. Bu albümde o tını daha fazla bir yelpaze misali oldu yani. Bu biraz benim hayatımla ilgili aslında. Son bir senedir çok şey değişiyor. Son iki senedir çok şey değişiyor benim için. Hani sabit çalışacak bir alanım yoktu. Ayvalık'la İstanbul arası gidip geliyorum zaten. İşte arkadaşlıklarım sınanıyor, böyle bir prodüksiyon ve bu müzik dünyası içinde benim yanımda olan bir sürü insanla böyle bir şeyler oldu olmadı, böyle bir zor bir süreçti açıkçası yani. Çok düşe kalka giden bir süreçti ve eninde sonunda ben her şarkıya kendi reçetesini yazdım, öyle ilerleyebildim ancak. Ve böyle bu başta böyle beni mutsuz eden bir şeydi. Fakat dönüp baktığımda gerçekten 2023 ve 2024'ü benim için yani
bir bakıma tanımlayan bir albüm.
Tanımlayan bir albüm oldu kesinlikle. Yani hikayeleri daha eski tabii ki ama yapılış biçimi ve böyle geniş frekanslar içermesi yani. Bir yandan da işte ilk kez şey bir albüm yapmış oldum yani. İçinde böyle kuleleli, korolu bilmem böyle hani sanki ibadet şeymiş gibi
ayinsel
bir şarkı da var. İşte diye 15-20 arkadaşım toplayıp bağıra çağıra güldüğümüz bir şarkı da var yani. Böyle daha renkli bir albüm oldu.
Yani aslında hayatındaki bütün değişimler bu sürecin doğasını şekillendirdi.
Kesinlikle.
Bir yandan güzel aslında bu. Yani belli bir planla yola çıkmaktan bazen daha güzel olabiliyor sanki buradaki sonuç.
Vallahi hani daha güzel, daha çirkin bilmiyorum ama böyle oldu ve mutluyum ben
bundan.
Çünkü
geriye dönüp baktığında tarihsel olarak kendi hayatından bir dönemin yansımasını görebiliyorsun.
Hı-hı.
Belki dinleyiciler de görebiliyor yeterince dikkatli dinlerlerse.
Hı-hı. Katılıyorum.
Dinleyelim mi albümden bir şarkı daha?
Nasıl istersen.
Ya da iki şarkı daha. Sen seç.
Ben seçeyim.
Hı-hı. Hep konuklarım seçsin isterim.
Ne çalalım? Bari tam olarak bu ikisini çalalım. Bir tane ayinsel bir yangı dinleyelim.
Bir de Gülgü galiba.
Sonra da bu albümün kendi içindeki single olan Gülgü'yü dinleyelim. Olur mu?
Gülgü üzerine konuşacağımız çok fazla şey var.
Hadi bakalım.
O yüzden dinledikten sonra bahsederiz. Şimdi Ahmet Ali Arslan'dan geçen cuma yayınlanan Yangı albümünden ilk önce albümle aynı isim taşıyan şarkıyı dinleyeceğiz. Hemen ardından da Gülgü gelecek. Sonrasında tekrar buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Ahmet Ali Arslan'la beraberiz bu akşam ve cuma günü yayınlanan Yangı albümünden ilk önce albümle aynı isim taşıyan şarkıyı, hemen ardından da Gülgü'yü dinledik ve şarkıyı dinlerken tabii biraz kayıt sürecinden bahsettik bu şarkının. Dev bir erkek korosu var.
Evet.
Kaç kişiydi?
12.
Ve neden sadece erkekler?
Yani biraz zaten hafif barbarca bir şarkı yani. Hani şey, ben bu şarkıyı yazdığımda şey hayal ettim zaten. Böyle bir orta Middle Earth, işte Witcher dünyası, Lord of the Rings dünyası. Bir şeyi, bir han, işte orada şeyler var, elfler var, hobbitler var, insanlar var falan. Orada Dark Lord var bir tane. Birisi işte kusuyor falan. İğrenç bir ortam yani bir yandan. Ben de böyle Yaskir gibi bir şeyler giymişim falan. Yapmıştım aslında. Daha doğrusu şarkı çıktıktan sonra böyle bir görsel gelmişti. Ya sadece erkek olması da hani aslında anlatıcı bayağı hani hem teslim olduğu, hani gayet okey olduğu ama bir yandan da çektiği bir kadından bahsediyor. Kadından şikayet ediyor yani. Ve o yani o noktada da şey, böyle erkek korosu orada gerçekten de hani neredeyse barbarımsı, holigansı bir eğlence makul olur, mantıklı olur diye düşündüm. Ve tam olarak da öyle yaptık.
Kimler vardı bu koroda? Tanıdığımız isimler var.
Vardır. Cümüş Cemaat'in bir kısmı vardı. Cem Köklükaya, Burhan Asdemir, Hakan Gürbüz. Taycan vardı. Bilmiyorum Taycan'ı tanır mısın? Hı hı. Atakan Kotiloğlu vardı. Şimdi benimle bas çalıyor.
Berk Sivrikaya.
Berk Sivrikaya, evet. Break.
Bora Genel.
Bora Genel. Zaten senin önünde ben Egemen hatırlamaya Kanmaz. Çalışıyorum ama evet.
Evet, benim önümde liste
Derin
var.
Derin Emre.
Ben bilmiyormuş gibi soruyorum.
Evet. Hani ben de tanıyabileceklerini saydım aslında ilk başta. Başka var mıymış?
Neredeyse hepsini tanıyorum. Meriç var.
Doğru.
Saydın mı hatırlamıyorum şu an ama. Müthiş bir kadro. Çok eğlenmişsiniz ama.
Çok eğlendik.
Çok hissediliyor.
Çok eğlendik ve ya o kadar ihtiyaçları varmış ki insanlar gelip bana teşekkür etti sonrasında. Yani böyle
arada erkek korosu yapalım dediler mi?
Dediler gerçekten biliyor musun? Yani çünkü böyle bunu çok abartı abartı anlatmak istemiyorum ama bunun gerçek bir tarafı var yani. Bir grup ben de kendim içinde sayarım yani bunun böyle işte maça gitmeyen, halı saha maçı oynamayan.
Gerçekten biraz maç diyecektim çok, ben de o
çok,
hissi veriyor.
Çok spor yapmayan falan filan böyle bir grup erkek böyle o erkek taraflarına
dışa vuracak bir alan
dışa
arıyorlar.
Vuracak bir alan arıyorlar yani.
buna bir ihtiyaç var.
Evet, buna bir ihtiyaç var ve hani bayağı mutlu oldu insan. Bir yandan sadece duyduğunuz işte koro güldüm komşuma geldi başıma değil. İşte ayaklarımızla yere vurduk falan filan böyle alkış yaptık falan. Bayağı hani beden perküsyonu da yaptık aslında.
Önce bir çalıştırdın mı koroyu?
Önce çalıştırdım tabii ki. Yok zaten çok basit bir nakarat yani. Çok insan yani %75'te müzisyen zaten oradakilerin. Veya çok iyi dinleyiciler. O yüzden hani çok çalıştırmak gerekmedi ama şey tatlıydı. İlk önce daha safe take'ler aldık. Hani bunlar tamam cepte hani artık ne olursa olsun yaparız diye. Sonra ben onları saldım. İsterseniz bağırın, kahkaha atın, işte hani ne yapıyorsanız yapın artık, hani bunları kullanmasam da olur, rahat edin dedim. Ve en fazla o take'leri kullandım tabii ki. Çok eğlenceliydi.
Aslında kayıtları paylaştığında görmüştüm ve neden acaba stüdyoda değil de bir barda kaydediliyor diye düşünmüştüm ama şarkıyı dinleyince anladım.
Hem o var hem de şey var. Bu bir barın ikinci katıydı. Tahta, yani o ayak vurma sesini şey yapmak için altı boş olan bir tahta şeyi istiyordum. Bir yandan o yani zaten öyle bir şarkı Irish Drinking Song gibi hani bir stüdyonun reverb'inden ortamından ziyade
bir han gibi.
Evet, bir hanın çok ortamı gibi istedim. Tam da öyle bir öyle bir yer oldu yani.
Öyle hissediliyor.
Evet. Ne mutlu.
Yani müthiş bir şarkı.
Teşekkür
ederim.
Dediğin
gibi biraz işte kadın erkek arketipleri üzerine gidiyorum gibi bir şey söylemişsin bu albümde.
Evet.
Burada tamamen bir erkek korosu olması aslında şarkının tüm hissini veriyor. Ben bu şarkıyı nereden hatırlıyorum diye düşündüm sen paylaştıkça. Çünkü çok iyi biliyorum gibi geliyor. Hı hı. Acaba dedim konserlerde mi dinledim bir yerlerde. Sonra geçen yaz Selimiye'de bir gece çaldığını hatırladım. Hı hı. Henüz yayınlanmadan bizimle paylaşmıştın çok küçük bir grupla. Bunu da nereden hatırladım biliyor musun? Şarkının içindeki Boğa Burcu'nun Güzele Zaafı bölümünden. Hı hı. Sen de Boğa'sın.
Evet.
Genelde burç muhabbeti açılınca herkes uzun uzun burcunu anlatmak istiyor, bahsetmek istiyor. Boğa olmanın özelliklerinden falan ama o kadar da değil galiba.
Yok yani bu bütün bu şeyler arasında testler, human designlar, onlar bunlar bir şekilde boğa hakkında söylenenler oturuyor bana gerçekten. Ama
ben
yok
de hiç inanmıyorum, kesinlikle inanmıyorum ama bütün özelliklerini taşıyorum boğa burcunun.
Evet.
Ve benimle bir saat sohbet eden herhangi birisi sonunda zaten sen boğasın değil mi diyebiliyor.
Evet.
Şimdi gel de inanma.
Yani neyse.
Böyle bir durum. Şimdi sen bu albümde biraz sevme biçimleri üzerine kafa yormuşsun gibi hissediyorum. Daha doğrusu albümde değil de zaten kafa yoruyormuşsun da yazdığın şarkılar da o eksende şekillenmiş ve albümün aksını belirlemiş gibi. Hı hı. Biz geçenlerde Şubat ayında galiba Şence İlik konuk olduğunda bu konudan uzun uzun bahsetmiştik. Bir de Sevgililer Günü'nün bir iki hafta öncesine denk gelmişti program. Hı-hı. Ve resmen alternatif bir Sevgililer Günü programı yaptık. Çünkü onun albümü bana sevme biçimleri üzerine tekrar bir düşünme fırsatı sundu. O konuk olduğunda da bir gün önce seninle stüdyoya girmişti. Yeni Hayat'ı kaydetmek üzere. Ve bir şarkı daha kaydettiğinizden bahsetti. Onun da stüdyo esnasında spontane geliştiğini. Aslında tek bir şarkı kaydetmek için geldiğini söyledi. Sonrasında galiba sen o şarkıyı dinletmişsin. O da çok etkilenmiş. Çok da fazla spoiler vermek istemediği için şarkının içeriğinden bahsetmemişti. Ama tüm muhabbetimizin aslında burada da bir yansıması olduğunu görüyorum. Post Sezen şarkısında. Biraz bahsedelim bu şarkının yazım sürecinden ve senin hakkındaki fikirlerden istiyorum.
Tabii ki.
Bir diss atmışsın sanki.
Estağfurullah. Biz atamayız. Haddimize değil.
Sanki aşk için ölmeli aşk o zaman aşk değil yani demişsin gibi geldi.
Ya yani tabii o dünyanın en güzel şarkısı yani. Öncelikle bunu kaydetmek lazım. Hani şey bir sebebi var. Onun güzel olmasının, bizi yakalamasının, satmasının, böyle hani dillere pelesenk olmasının, benim de dilime pelesenk yani. Fakat yani öyle olmasa ya.
Hani... Bugünkü sevgi biçimleriyle, sevme biçimleriyle uyuşmayan bir yönüm var acaba? Bir çeşit bir kuşak çatışması mı var burada diye düşünüyorum.
Bilmiyorum yani ben bizim kuşağımızda da öyle çok... sağlıklı ve dengeli sevdiğini falan düşünmüyorum. Etrafıma baktığımda yine ölümüne sevmek pohpohlanıyor, övülüyor. Yani bu şey hani tutkunun o kadar dibine düşmek ki yani böyle birbirine sahip olmak, birbirinin üstünde hak iddia etmek, birbirinin özel alanını asla saygı duymamak. Yani etrafımdaki ne bileyim 10 sevginin 7'si hala böyle yani. Hatta belki iyimser bir oran bir de verdim bilmiyorum. Buna bir genelleme yapamam ben tabii ki jenerasyon şeyi midir? Hani ama daha iyi bir ihtimal var ya bundan. Yani olmalı diye düşünüyorum. Hani umarım yaşıyorumdur, yaşarım. Hani çünkü... Hani o kadar insanın kendini kaybetmesi böyle bir noktada zaten bir çeşit kendini kaybetmek o yani o tutkuna o kadar kendini vermek, o kadar teslim olmak. Aşk için ölmeli aşk o zaman beni yak kendini yak her şey çok sert yani hani ve belki insan yaşıyor bunları ve tatlı geliyor ama uzun ve sürdürülebilir bir şey değil yani.
Başka sevme biçimlerinde mümkün olduğunu en azından değerlendirmek gerekiyor gibi.
Evet ve bu bir seçim bu arada. Yani bunu da söylemek isterim. Bu bir tercih. Yani insan hayatını öyle geçirmek de isteyebilir. Bunu da anlarım. Bu gayet de saygı duyarım yani. Bunun farkında olan bazı insanlar var belki ama başka bir ihtimalin olduğuna çok bence şey yapmıyoruz, inanmıyoruz. Yani dengeli ama hala eğlenceli, yani içinde oyunu yenmesi yenilmesi de olan duygularını, işte yatağını böyle özgürce güzelce yaşadığın, taze kalabilen, hep kendini yenileyebilen bir aşk neden olmasın yani? Bunu istemek de yani bu hayatı bir kere geliyoruz bence ve hani bunu istemeye cesaret edebilmeliyiz yani bunu aramaya bunun için emek vermeye cesaret edebilmeliyiz yani bunu söylemek isterim sadece hani ama çok güzel şarkı.
Bu Post Sezen şarkın 1,5 dakikalık çok kısa bir şarkı ama zaten yeterli çok vurucu sözleri arka arkaya söyleyip kapatıyorsunuz albümü. Ölmekten gayrı bir sevmek olmalı, şarkıları, marşları baştan yazmalı, yanlış öğrettiler bize tutkuyu, aşkı gibi sözler var içinde.
Bu arada ya aynı şeyi ülkene duyduğun aşk için de söyleyebilirsin. Yani bu hani ülkene, vatanına o hani nasıl bir vatanseverlik, nasıl bir vatandaşlık diye düşündüğümde hani şarkının içinde aslında şarkıları, marşları baştan yazmalı. Hani öyle bir aşk hı-hı şeyi var ama bir yandan o gözlükle de düşünmek bu şarkının oraya da aslında
sadece romantik ilişkiler bağlamında bir aşktan bahsetmiyorsun aslında.
Evet. Ya öyle de bir gözlük var diyelim yani.
Biz Eda'yla da Şencelik'le de bu konuyu uzun uzun konuşmuştuk. Bu zihnimize kazınan şarkı sözleri bizim sevme anlayışımızı ne kadar etkiliyor? Onlardan öğrendiklerimize göre mi seviyoruz acaba? Çünkü ben şunu hep söylüyorum. 5 yaşıma kadar olduğundan eminim. Çünkü o zaman oturduğumuz eve göre hatırlıyorum. Ben Sezen Aksu'nun bir takım albümlerinin 88 albümü, Sezen Aksu Söylüyor albümü. O yaşta bir çocuk olarak onları sürekli teybe takıp dinlediğimi ve çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Muhtemelen oradaki ilişki yaşama biçimleri, aşkı algılama biçimleri zihnime kazınmıştır. Hı hı. Pek çok nesil içinde farklı albümler, farklı şarkılar için, dillere pelesenk olan şarkılar için geçerlidir bu zaten. Çok etkiliyor mu sence bu kadar bizim sevme biçimlerimizi, şarkılardan duyduklarımız, onlardan öğrendiklerimize göre yaşıyor olabilir miyiz?
Kesinlikle etkiliyor. Sadece şarkılar değil, filmler yani. Hani ve dediğim gibi bu güzel bir hikaye veriyor. Enteresan bir anlatı veriyor. Tutku yani tutkuyu dibine kadar yaşamak.
Gizemli ve ulaşılması istenen bir yer olarak sanki çok da ulaşılamayacağı için de hep o gizemini koruyan bir yer gibi mi zihnimize
evet,
yer ediyor acaba?
Evet, böyle bir büyük yaşama fikri yani. Hani sıradanlık değil de hani başka bir şey yaşıyor. Onun, devlerin aşkı böyle. O bilmiyorum işte bir yandan sevgi neydi, sevgi emekti diyen hı-hı filmlerimiz de var yani. Filmimiz de var tabii ki veya... bilmiyorum dediğim gibi şeyim çapım yetmez bunun sosyolojik bir özetini vermeye şu anda. Ama kesinlikle
ben de bu, aynı şeyi düşündüm ama sevgi emek referansı.
Yani bu genel olarak hani o zaten çoğumuzun ailemizden gördüğü ama işte filmlerle şarkılarla desteklenen yanlış ilişkiler, yanlış aşklar yaşadığımızı düşünüyorum. Etkiliyor yani bence.
Düşünüyorum ben de şu an. Bazen programda olduğumu unutuyorum. Sürekli konuşmam gerekiyor. Bütün boşlukları doldurmam gerekiyor ama bazen düşünmek istiyorum.
Belki de öyle değildir.
Belki de değildir. O ihtimalle düşünüyorum.
10 saniye sessiz kalmayı deneyelim mi? Sonra da Post Sezen'i dinleyelim.
Güzel mesela. Eğer hazırsa masada Post Sezen. Bir 10 saniye sessiz kalacağız Ahmet Ali ile şimdi. Sonrasında da bu şarkı gelecek. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. İki şarkı dinledik ama öncesinde bir 10 saniye sessiz kaldık Ahmet Ali ile. Ahmet Ali Arslan bu akşamki konuğum ve onun Yangı adlı 4. albümünden şarkılar dinliyoruz. İlk önce Şencelik ile birlikte yaptıkları Post Sezen'i dinledik. Hemen ardından da Bakir Masal geldi. Albümden önce yayınlanan ikinci single'dı aslında. Bu şarkıda da bir diss var. Bu senin aslında rap yapmadan rapçi olduğun bir albüm gibi.
O kadar diss demeyelim ya bunlara. Öyle deyince şey oluyorum.
Baskı altında hissetme canım. İşin şakası diz.
Evet tabii ki. Yani bu aslında şeyi düşünüyordum. Şair ne derse desin bu şarkılar yazılmasın derken Cemal Süreyya'nın kim istemez mutlu olmayı ama mutsuzluğa da var mısın dizelerini düşünüyordum.
Şimdi bunun üzerinde bir yarım saat konuşuruz.
Vallahi konuşalım. Yani ilişkiler tabii ki dar boğazlardan geçiyor. İnsanlar birlikte büyüyor. Seve seve birbirlerini. Ve mutsuz olunuyor. Zor dönemlerden geçiliyor. Birbirine kötü şeyler söyleniyor, yapılıyor. Hani mutlaka her ilişkinin, çoğu ilişkinin doğasında olan hatta olmaması neredeyse imkansız olan şeyler bunlar. Fakat yani bunun döngüsel ve böyle değişmeyen bir şey olması, yani iyileşme niyeti olmayan çift kişilik bir mutsuzluğa dönmesi de genellikle gözden kaçan ve böyle hani kolay romantize edilen bir şey gibi geliyor bana. Hani bir yandan yalnız kalma korkusu ve o birbirine ikişmiş, birbirine alışmış iki insanın dehşet konforu yani. Ne kadar toksik bir ilişki olsa da o alışkanlık acayip bir şey yani. Ve o alışkanlığın içinde gerçekten aslında mutsuz olduğunu fark etmiyorsun. Çünkü o tek başına kalmak sana kabus gibi bir düşünce geliyor. Eti tırnaktan koparmak gibi bir şey gibi geliyor.
Toksik ilişki terimi kaç senedir yürürlükte?
Bilmiyorum hocam. Onu
çok
onu
yakın zamanda
sormadım.
Sanki.
Öyle mi? Çok eski
yani
değil
belki. Yani sanki 6-7 seneden fazla değildir gibi
Yok,
geliyor bana.
Yok muhtemelen değildir.
Öncesinde de aslında kavram olarak benim zihnimde vardı öyle bir şey. Ama ben hastalıklı ilişki derdim ona. Sonra toksik ilişki diye bir terim çıktı onun için. Ama Cemal Süreyya'nın döneminde acaba fikir olarak var mıydı? Onu merak ediyorum.
Vallahi bilmiyorum ki zannet.
Çünkü sanki onunki bir mutluluğa takıntıya karşıt bir söylem gibi. Ama sen de bunun mutsuzluğa övgüye dönüşmesine karşısın.
Evet ya yani yok yani şey değil orada maksat aslında kime karşı olduğunu veya neye karşı olduğunu belirlemek değil.
Biraz yani, sorgulamak.
Sorgulamak yani bir hani Cemal Süreyya yazmış zaten bana bir şeyler düşündürüyor ne mutlu yani o zaten öyle bir bunlar şey kavramlar hani zaten iki dizecik biz şu anda biz de şu anda hani benim yazdığım şarkıları da eninde sonunda hani şey ne derler şarkı kendisi yani aslında hani bunları konuşuyoruz ve konuşmak enteresan ama şarkı kendisi şarkıda aslında Cemal Süreyya ile ilgili bir şey yok ben Cemal Süreyya'dan bir şekilde etkilenmişim ters veya düz bir şekilde ve zaten şiir dediğin şeyin sanat dediğin şeyin yaptığı şey bu. O yüzden böyle bu zaten bir karşı veya onunla veya şununla pozisyon almak gibi bir şey değil. Ne mutlu yani işte bambaşka seslerin çıktığı, bambaşka şeylerin söylendiği sonsuz bir çiçek tarlasındayız. Rengarenk evet ben de bu renk bir çiçek oldum yani. Ve şey hani onun yani o dönem zaten bambaşka yaşanıyor aşklar yani. Dediğim gibi bu biraz daha işin şeyine giriyor yani benim böyle benim çok böyle üstüne sosyolojik anlatı yapabileceğim bir şey değil yani o kadar bilmiyorum bunu ve dediğim gibi şarkı da zaten bir kitap yazmadığım için tez yazmadığım için o kadar önemli de değil benim için yani bu anlatabiliyor muyum?
Söylediğimi? Bu farklı nesiller arasında bir fikir tartışması gibi geliyor bana. Farklı nesilden sanatçıların birbirini tanımayan ve tanıma imkanı olmayan sanatçıların fikir tartışması. Ve üzerine koya koya aslında nesiller boyunca bu tartışmaların devam etmesi. O günkü şartlara göre biraz daha yeni fikirlerin ortaya çıkması. Bunlar önemli bence.
İddialı bir bakış. Tabii anlıyorum öyle söylemeni.
Çok iddialı gelmiyor bana. Gerçek geliyor.
Yani şöyle diyeyim ya da ben farklı kelimeler kullanıyorum ve kullanırdım. Ve bir tartışma gibi hissetmiyorum yani bunu ama çünkü şey de orada gerçekten Cemal Süreyya'nın ne söylemek istediğini bilmiyorsun yani.
Bilmiyorsun çünkü her sanat eserini kendi dönemine göre değerlendirmek lazım. Biz o zaman yaşanan aşkları kitaplardan, filmlerden biliyoruz.
Evet hem öyle hem de şey yani kısacık iki dize belki de senin söylediğin gibi gerçekten hani o mutluluk takıntısına karşılık bir şey söylüyor. Belki de benim duyduğum gibi böyle hani aşırı mutsuz, dipsiz, iğrenç bir şeyi romantize ediyor belki. Ama hani bunu bilmiyoruz yani gerçekten ve dediğim gibi bunun önemli olduğunu da düşünmüyorum ben. Hani sadece benim günümden, benim yaşımdan, işte benim kalbimden bir bakış bu yani. Bunun çok bu mutsuzluğun çok romantize edildiğini hissediyorum. Bu zaten Cemal Süreyya ile ilgili bir şey değil. Ve ben de hani bunun tersini söyleyen bir şey yazmak istedim aslında. Tersi heyecanlandırıyor beni bunun. Yani mutlu olmak da cesaret istiyor çünkü. Hatta daha nadir bir şey ve daha zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi etrafıma baktığımda çok mutsuz insan görüyorum yani ben ve şey yani maalesef bunu düşünebilmek bile lüks zaten. Öyle de bir tarafı var bunun hani bunu da kabul ediyorum.
Mutluluğu sürekli bir şey gibi düşünmekte galiba biraz sorun var. Bana öyle geliyor.
Evet olabilir. Var yani.
Sürdürülebilir bir şey değil sanki.
Bilmem niye olmasın
bir
yani.
Bir ilişki içinde sürekli mutlu olmak.
Süreklilikle sürdürülebilirlik aynı şey değil ama. Yani.
Nerede ayrışıyor?
Sürekli demek hiç diğerini tatmıyorsun demek yani. Hiç mutsuzluğu tatmıyorsun, hiç ne bileyim hissizliği tatmıyorsun. Sürdürülebilir demek. Yani belki
sürdürülebilir demek.
Sürdürülebilir demek yani. Sürdürmek hani onu. Yani atıyorum günün 12 saatinden 8'inde kendini fena değil hissediyorsan bu fena değil yani. Ne bileyim yani, anlatabiliyor muyum? Yani sürekli yani tabii ki şey roket gibi uçamazsın yani. Veya tabii ki mutsuz depresif günler olacak falan, hepimizin oluyor. Ben de öyle çok hani ortalamayı alsam hani mutlu olmak istiyorum, çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum ama hani şeyim da karanlığımda karanlıktır yani. Öyle şey bir, ben de öyle bir yerden gelmiyorum sürekli mutlu olmalı falan ama anlatabildim mi biraz sürdürülebilirlik derken?
Anlıyorum.
Nasıl bir şeyden bahsettiğimi.
Bu arada altını çizmek istediğim bir şey de var. Az önce bahsettiğin bu dis atma muhabbeti tabii ki işin şakası. Çünkü herkes zaten kendi bakış açısından bakabiliyor ve şairler, sanatçılar her zaman ortaya bir fikir koyuyorlar. O fikir de orada kalıyor. Ve bunların da kutsal gibi kabul edilip hiç sorgulanmaması bana da tuhaf geliyor.
Hı hı.
Bunlar onun geçerliğini yitirmesini sağlayacak ya da o sanat değeri, sanat eserinin değerini düşürecek şeyler değil bence. Hı hı. O fikirleri biraz sorgulamak, altını oymak, kurcalamak, buradan başka ne çıkabilir? Bugün yaşadıklarımızla örtüşüyor mu, yoksa acaba artık biz böyle deneyimlemiyoruz da başka bir şey mi yaşıyoruz? Bunları düşünmekte ve dile getirmekte bir sakınca olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum.
Tabii ki. Katılıyorum sana.
Derken biz böyle oradan oraya yine programın sonuna gelmişiz.
Vay be.
Ve sen bir şarkı daha dinlemek istiyordun.
Dinlemek isterim, evet.
Ve dinletmek de isteriz. Hangi şarkı?
Sevgiyi dinleyelim, albümün açılış şarkısını. Yine grubumla birlikte. Hücum hep birlikte çaldığımız, sonra minik bir iki bir şey ekledik ama şarkının %90'ı yani o ilk birlikte çaldığımız kayıttan.
Bu şarkıda çok tatlı bir Can Güngör referansı var.
Evet.
Ne demiş Can? Bu sular derin.
Yes. Aslında
yakalayanlar oldu mu hemen?
Bence olmuştur, bilmiyorum.
Sana geldi mi hiç kulağına?
Ha, bana geldi mi?
Gerçi 3 gün oldu albüm yayınlanalı ama.
Yok, öyle aslında bir şey yok yani. Öyle bir şey gelmedi. Bu şarkının aslında şeyi de, ben bir rüyadan bu şarkının melodisiyle uyandım. Yani zaten çok kendini tekrar eden ve üstüne bol söz söylediğim bir şarkı. Şarkıyı yazdım. Daha doğrusu yazdığım bir şeyle birleştirdim. Sonra fark ettim ki şarkının melodisi aslında bu Sular Derin'in melodisinden esintiyle bir şey yani. Melodisi de şey. Yani o şarkıdan sonra aslında bunu keşfettikten sonra sözlerinin içine de koymaya karar verdim yani. Öyle bir ekstra bir selam vermek istedim. Çok severim o şarkıyı. Can'ı da zaten çok seviyorum yani. Bu arada EP yapma, albüm yap diye beni itekleyen insanlardan, yani birkaç insandan biri. O yüzden bir yandan minnettarım ona.
Bir yandan da albümdeki ilk şarkıda isminin geçmesi de
evet,
bu anlamda tatlı olmuş.
Evet.
Siz aynı kuşak müzisyenlerin kendi aralarınızdaki bu paslaşmalar çok hoşuma gidiyor.
Benim de hoşuma gidiyor vallahi. Hani o etkilenelim birbirimizden zaten. Etkileyelim. Ne mutlu.
Ne mutlu. İyi ki buradaydım bu akşam.
Çok teşekkür ederim davetin ve keyifli sohbetin için.
Ve 4. albüm gerçekten çok mutlu ediyor beni.
Yaşasın.
Nicelerinde buluşmak üzere.
Yarasın efendim. Amin.
Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
Sevelim, sevilelim.
Sevgi üzerine bir albüm, evet. Ve sevgi şarkısıyla da kapanışı yapacağız. Bugün tersten gittik, bir karışık karışık gittik. Aklımıza nasıl esiyorsa öyle yaptık. Eserekli bir günümüzdü. Ahmet Ali Arslan'ın geçen cuma yayınlanan 4. albümü Yangı'dan albümün açılış şarkısıyla programı kapatacağız. Açık Radyo'da 59. yayın döneminin ilk konuğu Sonsuz Çilek Tarlaları programında Ahmet Ali Arslan oldu ve 4. albümünü konuştuk. Şimdi sevgiyle sizlere veda ediyoruz. sevgiyle veda ediyoruz da güzel oldu. Düşünmeden söyledim ama hoşuma gitti. Ve gelecek hafta yine çok sevdiğim bir konuğum var. Mugani projesiyle ilk solo albümünü yayınlayan Burak Güven. Uzun yıllardır Mor ve Ötesi'nden tanıdığımız Burak Güven bizimle birlikte olacak. Canlı yayında buluşacağız. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşça kalın.